Ayrım 10. Akıllı Pireler. Gülten Dayıoğlu. Sayfa 97. Bu başarıyla gevşememeliyiz. Yine ilk günlerde olduğu gibi insanlarca uygulanan pire soykırımı önleyecek köklü ve sürekli bir çözüm yolu aramalıyız. Boğmaca kasırgası geçince insanoğlu mikroplara ve mikrop taşıyan canlılara, bu arada bizlere karşı daha da acımasız bir savaşa girişebilirler. Temsilci pireler, aksak pireyi yürekten alkışladılar. O yerine otururken sıraya yakın, açık kahverengi, renkli bir pire konuşmak istediğini belirtti. Başkan kocamış pire, onu da kürsüye buyur etti. Sarı pire hemen söze girdi. Saygıdeğer arkadaşlar, önce kendimi tanıtayım. Ben kutup pirelerinin temsilcisiyim. Boğmaca saldırısını ülkemdeki pirelere duyurmak üzere kutuplara gitmiştim. Sağ olsunlar, Eskimo köpekleriyle ren geyiklerinin üstünde yaşayan pireler yolculukta bana çok yardım ettiler. Umduğumdan daha kısa sürede Eskimo köylerine ulaştım. Pirelerin bir bölümünü habercilikle görevlendirirdim. Her biri bir yana dağılarak boğmaca saldırısını tüm Eskimo pirelerine duyurmaya başladılar. Ben de kısa bir süre dinlenip bulunduğum köyde göreve çıkacaktım. Kalabalık bir Eskimo ailesine katıldım. Evin en büyük çocuğunun bedenine girip yuvarlandım. Kendisi sağlıklı bir delikanlıydı. Kanı da pek çeşneliydi. Bir iyi karnımı doyurdum. Sonra yuvama çekilip uykuya geçtim. Ertesi sabah ev halkının telaşlı sesleriyle uyandım. Şöyle bir kulak verip konuşulanları dinledim. O zaman köyün iskelesine büyük bir geminin yaklaşmakta olduğunu öğrendim. Evdekilerin bir bölüğü iskeleye gitmek üzere hazırlanıyordu. Konak edindiğim genç Eskimo, evin bir köşesine oturmuş, ucu balina kemiğinden yapılma zıpkınını biliyordu. Gemiyi görmeye gitmeyeceğini anlayınca hemen kardeşlerinden birinin tepesine atladım. Doğrusu Eskimoları bu denli heyecanlandıran gemiyi ben de merak etmiştim. Eskimolar, iglo denilen buzlardan yapılmış evlerde barınıyorlardı. Bu evlerin içi sıcacık olurdu. Herhalde pek çoğunuz Eskimoların yaşamlarını merak ediyorsunuzdur. Dünyanın buzlarla kaplı kutup kesimlerinde yaşayan bu insanlar, gündüzleri evcilleştirilmiş, rengeyi yetiştirilen çiftliklerde, balık avında da nehirlerin getirdiği odunları ve kütükleri toplamak için nehir kıyılarında çalışırlar. Gece olunca iglolara doluşurlar. Oralarda yaşayan pireler uzun süren bu gecelerin tadına doyamazlar. Üstelik Eskimolar pire soyunu yok etme savaşını da yapmazlar. Eğer fazla çoğalır da bedenlerini tedirgin edecek biçimde sararsak, o zaman tütsülerle pireleri kendilerinden uzaklaştırma yoluna giderler. Bu tür evlerden kaçan pireler tütsülenmeyen iglolara taşınırlar. Böyle zamanlarda sadece biraz yavru pire kıyımı olur. Boğmaca saldırısının bir süre olsun bu kıyımı önleyeceğini düşününce içim rahatladı. Ev halkı balık unundan yapılma ekmekle tütsülenmiş balık yiyerek kahvaltılarını edip iglodan dışarıya koştular. Çocuklarla yaşlılar doğruca iskelenin yolunu tuttular. Ben de konak edindiğim çocuğun kutup köpeği postundan yapılma başlığına yerleştim. İnsan boyunu aşan kar yığınlarının arasındaki dağ yolda başka köylülere rastladık. Tümü de merak içinde iskeleye doğru koşmaktaydı. Deniz kıyısına vardığımızda kadınlı erkekli, çocuklu, bebekli, Eskimo kalabalığıyla karşı karşıya geldik. Herkes gözlerini kıyıya yaklaşmakta olan görkemli bir gemiye dikmişti. Gemiyi görünce Eskimoların telaşının nedenini anladım. Bu gemi belli zamanlarda gelip rıhtıma yanaşan ticaret gemilerine benzemiyordu. Dünyaca ünlü, varlıklı birinin özel yatıydı ve bu rıhtıma ilk kez böyle lüks bir tekne yanaşıyordu. Mavi renkli gemi kıyıya yanaşınca beyaz derili köy başkanı konukları karşılamak üzere iskeleye doğru koştu. Gemiden inenlerin ellerini sıktı. Her birini saygıyla selamladı. Sonra konukların çevrelerini alan Eskimolara döndü. Yolcuların önde gelenlerine atlarıyla, kimlikleriyle halka tanıttı. Yabancıların oraya gezi için geldiklerini, kendilerine her konuda yardımcı olmalarını söyledi. Meraklı Eskimolar, yabancıların çevresinde oluşturdukları halkayı daha bir daralttılar. Konukların çoğunluğu beyazdı. Sadece iki tane kara derili, kıvırcık saçlı adam vardı aralarında. Özellikle kadınlar göz kamaştırıyorlardı. Hele bir tanesi vardı ki Eskimolar ondan gözlerini alamıyorlardı. Sarı saçlı, yeşil gözlü olan bu güzel kadın tepeden tırnağa beyaz köklere bürünmüştü. Tatlı tatlı gülümseyerek Eskimo kalabalığına yaklaşarak çantasını açtı. Analarının sırtlarında geyik derisinden yapılma torbalarda büzülüp durmakta olan bebeklerle ayak altında dolaşan çocuklara şeker dağıttı. Şekerin tadını alan çocuklar pırıl pırıl parlayan kara gözlerini güzel kadının yeşil gözlerine dikerek sıcak sıcak gülümsediler. Anaları hoşnut kılmanın en etkin yolu çocuklarını sevindirmektir, der insanoğlu. Doğruymuş. Çocuklarının hoşnutluğunu görünce Eskimo kadınlar da yabancılara dostlukla kucak açtılar. Köy başkanı olan beyaz adam, oradaki Eskimoları dünyanın bir başka yerinde bulunan ülkesindeki kral adına yönetiyordu. Kutupların o bölgesi kralın sömürgesiydi. Orada yaşayan Eskimolar, ürettikleri her şeyi o krallığa satmak zorundaydılar. Bu alışverişlerinde mal fiyatlarını da sömürgeci krallık satardı. Eskimolar, buzullarla dolu tehlikeli denizlerden avladıkları balık, tudralarla kaplı dağlardan, balta girmemiş ormanlardan vurdukları ren geyiklerini, poslarıyla ünlü mavi, gri ve beyaz tilkileri, at gibi güçlü Grönland köpeklerini, fokları, beyaz ayılarını ve çeşitli orman ürünlerini hep sömürgen krallığın tüccarlarına satarlardı. Yılın belli aylarında kıyıya gemiler doluşurdu. Beyaz alıcılar, köy başkanlarıyla yardımcılarının Eskimolardan topladığı ürünlere yükler giderlerdi. Halk o alıcılara pek sıcak davranmazdı. Köy başkanı kıyıyı dolduran Eskimoların seçkin konuklara güler yüz göstermelerinden bu nedenle pek hoşnut olmuştu. Yeşil gözlü kadının ardından öteki kadın yolcular da Eskimoların arasına sokuldular. Çocukların ellerine cicili bicili armağanlar vererek dostluğu pekiştirme yoluna gittiler. Geminin sahibi olduğunu anladığım uzun boylu, beyaz saçlı, mavi gözlü adamı konak edinmeyi kafama koymuştum. Ne var ki bu pek kolay olmadı. Önce Eskimoların arasına katılan beyaz kadınlardan birinin üstüne atladım. Kısa sürede onun gemi tayfası olduğunu anladım. Daha sonra gemi tayfalarının çoğunluğunun kadın olduğunu öğrendim. Tayfadan tayfaya atlayarak gemi sahibine yaklaşma fırsatı kollamaya başladım. Gemideki insanlar arasında hem boğmaca aşılama görevimi yapacak hem de onların yaşamlarını izleyecektim. Ben bunları kurarken köy başkanı konukları köye doğru yola çıkarmıştı. Onlar önde, Eskimolar peşlerinde karlara bata çıka köye varıldı. Yan yana dizilmiş iglo kümelerini gören beyazlar merakla kar evlerinin çevresine doluştular. Köy başkanı bazı igloların kapılarını açıp konukları içeriye buyur etti. Konuk olduğum tayfa kadın, yeşil gözlü güzel kadınla birlikte iglolardan birine girdi. Ben de fırsatı kaçırmadım. Hemen güzel kadının beyaz vizon postundan yapılma başlığını atladım. Ve bir süre sonra onun gemi sahibinin eşi olduğunu öğrendim. İglodan çıkınca kadın kocasının yanına gitti. Ben de hemen onun beyaz tilkiden yapılma başlığına attım kendimi. Amacıma bu denli tez ulaşacağımı sanmıyordum. Bu nedenle yeni konağımın üstüne yerleşince dünyalar benim oldu. İlk kez böylesine varlıklı bir insanın yaşamına giriyordum. En çok da kanının çeşnesini merak ediyordum. Ama sabırlı olmam gerekiyordu. Köy başkanı, iglolara gezen konuklara yapılışlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. Sonra onları fok derisinden kayık yapılan işliklere götürdü. İş yerinin birinin ustabaşısı konuklara fok derisinin işlenerek bir balıkçı kayığının nasıl yapıldığını ayrıntılarıyla anlattı. Kadınlar işlenmekte olan fok poslarına kadın gözüyle baktıklarından hiçbirini beğenmediler. Derileri kalın, tüyleri sert ve kaba bulduklarını söylediler. Köy başkanı kadınların bu görüşünü eski modeline çevirince baş usta, "Elbette böyle olacak. Ancak bu tür foklar kayık yapmaya yarar," dedi. Sonra konuklara fok türleriyle ilgili bilgiler verdi. Kulaklı foklarla sakallı, boz, balonlu, kıllı ve kürk foku denen fokların özelliklerini anlattı bir bir. Kürk foku söz konusu olunca kadınlar olağanüstü heyecanlanarak onlarla ilgili sorular sormaya giriştiler. Baş usta bu soruların tümünü, "Kürk foku kuşkusuz en değerli fok türüdür ama sayıları azaldığı için avlanması yasaklanmıştır. Bu kıyının insanları yasaklara özenle uyarlar. Bu nedenle buralarda uzun yıllardır hiç kürk foku avlanmadı," diye yanıtladı. Sonra yanında duran seyrek sakallı, yanık yüzlü Eskimo'ya döndü. Büyük avcı, konuklarımıza senin koydaki Kürk forklarını göstermeye ne dersin? Büyük avcı olağanüstü bir sezgiyle bu öneriden tedirgin olmuştu. 3-5 telden oluşan sakalını sıvazlayarak bakışlarını karlı dağlara yöneltti. Siz bilirsiniz. Köy başkanı büyük avcıyı konuklarına tanıtma gereksinimi duydu. Bu büyük avcı kıyının en yaşlı adamıdır. Kalabalık bir ailesi vardır. 8 kızı, 10 oğlu, 50 kadar da torunuyla şu burnun öte kıyısındaki koyda yaşar. Yıllar önce başından çok ilginç bir olay geçmişti. İsterseniz kendisi anlatsın. Başta gemi sahibi olmak üzere konuklar bir büyük avcının elini sıktılar. Büyük avcı pek sıkıldı, utandı. Ama köy başkanının diretmesine karşı koyamadı. Basit sözcükler, kısa tümcelerle geçmişteki serüvenini anlatmaya başladı. Yıllar önce bir gün oğullarımla açık denizlerde avlanmaya çıkmıştık. Köyümüzün öteki avcıları da bize katıldılar. Avlana avlana aylarca denizde dolaştık. Teknelere dolanlar dönüşe geçtiler. Nedense bizim kısmetimiz pek açık değildi. Onca süre geçmişine karşın umduğumuzun yarısını elde edebilmiştik. Oğullarım umutsuzluğun pençesine düşmüşlerdi. Bu kadarla yetinip köye dönmemizi istiyorlardı. Ama ben er geç bir yerlerde balık yatağına rastlayacağımızı umarak direniyordum. Ava çıkarken her zaman olduğu gibi köyün büyücüsüne uğrayıp vedalaşmıştım. O da bana, "Sana iyi av var, yolun açık olsun," demişti. Umudumu kamçılayan işte bu sözlerdi. Bir süre daha geçince çevremizde hiç tekne kalmadı. Açık denizin orta yerinde tek başımıza yol alıyorduk. Birden oğullarım bağırışmaya başladılar. "Baba, balıklar, hem de sürüyle!" Gerçekten büyük bir balık sürüsü yolumuza çıkmıştı. Kısmetimiz ayağımıza gelmişti. Geceye gündüze katarak avlanıp tekneyi tepeleme balıkla doldurduk. Sonra köye doğru yola çıktık. Kayık dolu olduğundan çok yavaş ilerliyorduk. Hepimiz yorgunduk. Giderek sabırsızlığımız artıyordu. Tek amacımız bir ayak önce köye ulaşmaktı. Ama önümüzdeki yol öylesine uzundu ki köye ulaşmamız haftalar sürebilirdi. Oğullarım ikide bir karşıma geçip, "Baba, ne vardı bu denli çok açılacak?" diye humurdanıyorlardı. Bizim koya kestirme bir yol vardı ama o yola girebilmek için tekin olmayan bir boğazdan geçmek gerekiyordu. Söz konusu boğazda, yılın belli mevsimlerinde gemileri bile yutacak güçte korkunç anaforlar olurdu. Bazen de akıntılardan kurtulmuş sinsi buz dağları gelir, boğaza takılır kalırlardı. Birçok avcının başını yemişti o geçit. Bu nedenle köylüler oraya iyi gözle bakmazlardı. Hatta o boğazdan şeytan uğrağı diye söz edenler de vardı. Bazı kimseler arada bir şeytanın oraya geldiğine, insanlarla yapacağı kötülükleri o boğaza tasarladığına inanırlardı. Çocukluğumda o boğazla ilgili olayları dinlerken ürperirdim. Biraz büyüdüğüm zaman babam beni karşısına aldı. Boğazın özelliklerini, uğursuz sayılmanın nedenlerini akla dayalı örneklerle anlattı. Tekneleri ve insanları yutan anaforlar akıntıların yön değiştirdiği mevsimlerde oluyordu. Buz dağlarından kopan buz adacıklarının boğazı tıkamaları da yine belli mevsimlere bağlıydı. Isı artınca buz adacık küçülerek boğazdan çıkıp gidiyordu. Ertesi yıla değil bir daha boğazda tehlikeli buz adalarına rastlamak olanaksızdı. Bu özellikleri göz önüne alındığında boğaz hem kestirme hem de güvenli bir geçit durumuna geliyordu. Bu gerçekleri babamdan öğrendim. Ben de oğullarıma anlatmıştım. Yıllar yılı uğraşıp tehlikeli mevsimleri, ayları, hatta günleri belletmiştim kendilerine. Bu nedenle onlar öteki köylüler gibi korkmuyorlardı boğazdan. Ne var ki o günlerde buz adacıklarının geçebileceği mevsim yaşıyorduk. Bu nedenle kıyıyı oraya yöneltemiyordum. Uzun süre düşünüp durumu oğullarıma açtım. "Çocuklar, bu yolculukta ipin ucu kaçtı. Sizin istediğiniz zamana köye dönersek belki daha iyi olacaktı. Kayık yarı yarıya balıkla doluydu. Az kazanacaktık ama hiç kazanmamaktan az kazanmak daha iyidir." Büyük oğlum kuşkuyla yüzüme baktı. "Ne var baba, birden umutsuzluğa kapıldın." "Yük ağır, kayık yavaş yavaş ilerliyor. Bu gidişle köye varışımızı hesapladım. İster istemez canım sıkıldı. Alıcı gemiler bizden önce gidenlerden yeterince balık aldılar sanıyorum. Dönüşümüz beklemeden çekip gidebilirler. O zaman bunca balığı ne yapacağız? Ya emeklerimiz, kazanmayı umduğumuz paralar ne olacak?" Oğullarıma bu kuşkularımı açıkladıktan sonra ekledim. "Sanırım boğazdan geçersek köye zamanında ulaşabiliriz. Delikanlılardan olumsuz bir tepki bekliyordum. Yanılmışım. Onlar da aylardır denizde kalmanın verdiği bezginlikle bu görüşümü hemen benimsediler. Boğazdan geçmeyi denemeye karar verdik. Tekneyi boğaza yönelttik. Tümümüz dikkat kesilmiştik. Gözlerimizi denizden ayıramıyorduk. Karşımıza bir an sinsi bir buz adacık çıkabilirdi. Canımızı kurtarabilmek için onu önceden görmek, hemen teknenin yönünü başka yöne çevirmek zorundaydık. Özellikle boğaza girerken tepeden tırnağa yay gibi gerilmiştik. En ufak bir ses, kıpırtı, hışırtı bizi korkuyla yerimizden fırlatmaya yetiyordu. Tam boğaza giriyorduk, birden kıyıya yakın bir yerde iki fok gördüm. Biri duruyor, öteki yüzerek sızlatıcı sesler çıkararak onun çevresine dönüyordu. Bizi görünce dalmaları gerekirdi. Bunu yapmamaları garibime gitti. Tekneyi onlara doğru yönelttim. İyice yaklaştığımızda foklardan birinin boynundan yaralı olduğunu gördük. Çevresi kan gölüne dönmüştü. Yaralı olanı görülmemiş güzellikte bir dişi kürk fokuydu. Çevresinde acı dolu iniltilerle dönüp duran ise erkek kürk fokuydu. Gerçekten ikisi de olağanüstü güzellikteydiler. İnce tüylü postları ender rastlanan cinsten irili ufaklı beneklerle süslüydü. Sadece postları değil, yüzleri de bir başka güzeldi. Kara gözlerini üstümüze dikmiş, yalvarıcasına bize bakıyorlardı. Bu hayvanlar çok duygulu olurlar. Önsezileri sıradan insanlarınkinden daha güçlüdür. Kendilerine kötülük yapmayacağımızı anladıkları için böylesine dostça davranıp bizden yardım istiyorlardı. Oğullarımla bir süre düşünüp tartıştık. Fakat o koşullarda yaralı foka hiçbir yardımda bulunamayacağımız sonucuna vardık. Zaten tekne tepesine dek balık doluydu. Manevra yapmamız bile tehlikeli ve zordu. İster istemez onlardan ayrılıp boğaza yöneldik. O sırada var gücümle bağırdım foklara. Bizi izleyin, peşimizden gelin, size yardım edeceğiz, bizi izleyin. Oğullarım, baba, seni deniz çarptı galiba, fokların dilinden anlamadıklarını bilmiyor musun? Diyerek gülüşüyorlardı. Lütfen benimle eğlenmeyi bırakın, çağrıyı siz de yapın dedim. Onlar olumlu bir sonuç çıkacağına inanmıyorlardı. Ama hatırımı kırmamak için birer birer çağrıda bulundular. Foklara, haydi peşimizden gelin, köyde size yardım edeceğiz, bizi izleyin diye bağırırken bir yandan da ellerimizi kollarımıza hatta başlıklarımızı sallayarak çağrımızı pekiştiriyorduk. Bu telaş içinde boğaza girerken kendimizi kaptırdığımız korkuyu unutmuş, gerginliği üstümüzden atmıştık. Buzdağı gözleyen gözcüler bile nöbetleşerek işi bırakıp foklara çağrıda bulunmak için teknenin kıç tarafına koşuyorlardı. Fokları gözden yitirinceye dek çağrıları sürdürdük. Sonra ister istemez susup yerlerimize çekildik. Sadece en küçük oğlum gözlerini gerilerden alamıyordu. Tam boğazdan çıkıyorduk, coşkuyla bağırarak olduğu yerde hoplayıp zıplamaya başladı. Geliyorlar, geliyorlar. Gerçekten foklar kıyıyı izleyerek bata çıka peşimizden geliyorlardı. Erkek fok ikide bir dişi fokun altına giriyor, sırtıyla onu destekleyerek ilerlemesine yardım ediyordu. Sonra hep birlikte köye ulaştık. Tekneden iner inmez hemen boş kayıklardan birine binerek fokların karaya çıkabilecekleri güvenli bir kıyıya doğru yola çıktım. İki fok peşimdeydiler. İleride karaya torba gibi sokulmuş bir koy vardı. Buraya dar bir boğazdan giriliyordu. Güvenli bir havuz görünümündeydi. Fokları oraya yönelttim. Bata çıka izlediler beni. Çok yakında olduklarından yaralı fokun iniltilerini açık açık duyabiliyordum. Bu nedenle hızımı son gücüme dek arttırdım. Erkek fok hızlandığımı görünce sanırım yine bunu kendi iyilikleri için yaptığımı sezinledi. Bir an dişiyi bırakıp geldi. Burnunu kayığın kıç tarafına dayayıp beni öyle bir itti ki kayık fişek gibi koyun girişine doğru süzüldü gitti. Koya girince uygun bir yerde karaya çıktım. İkisi birden peşimden geldiler. İşte o zaman yaralı fok kendini koyverdi. Ölmekte olan ağır hasta bir insan gibi başı yana kaydı. Bir an göz göze geldik. Donuklaşan bakışlarıyla sanki kendisine yardım etmem için yalvarıyordu. İlk iş olarak yarasını inceledim. Yumruğumun girebileceği derinlikte bir yaraydı bu ve sürekli kanıyordu. Yanımda getirdiğim balina kemiğinden yapılma penseyi yaranın tam orta yerine soktum. Dikkatle oyuk yerin dibini yokladım. Kanamayı neyin yaptığını anlamak istiyordum. Çok geçmeden pensin ucu sert bir cisme takıldı. O bölge fokun en etli ve en yumuşak yeriydi. Boyun kemiğinin çok derinlerinde bulunduğunu bildiğimden dişi foku, kürk foku avlayan avcıların zıpkınladığını düşündüm. Bu tür av zıpkınlarının uçlarında balık kemiğinden yapılma dikenli bir baş bulunurdu. Ete gömülen bu baş su yüzündeki bir şamandıraya bağlıdır. Av zıpkınından kurtulsa bile bu dikenli baş yaralı hayvanın kaçıp gitmesini engeller. Bu vahşice bir av yöntemidir. Ama insanları bilirsiniz. Bizim dişi Fok'un da böyle vurulduğu kesindi. Erkek Fok bu acı sona boyun eğerek dişisini bırakıp gitmemişti. Şamandıraya bağlı ipi koparıp yaralı eşini avcılardan kaçırarak ıssız bir yer olan o tekinsiz boğaza getirmişti. Durumu anlayınca geyik derisinden yapılma yeleğimi çıkarıp hayvanın yarasının içine sıkıştırdım. Böylece kanamayı durdurdum. Sonra köye dönüp iki yardımcı çağırdım. Onların bu konuda deneyimleri benden çoktu. Otlarla çeşitli hayvan yağlarından yapılmış etkili ilaçları da vardı. Üçümüz binbir zorlukla Fok'un boynundaki dikenli kemiği çıkardık. Dayanılmaz acılar çeken zavallı hayvan bu süre içinde bizi üzecek ya da işimizi zorlaştıracak hiçbir davranışta bulunmadı. Yarasının acısı merhemlerin etkisiyle azalınca kendini suya attı. Eşiyle birlikte dibe dalarak görünmez oldular. Arkadaşlarımla birlikte güneş batarken köye döndük. Ertesi sabah erkenden koya yollandım. Fokların denize açılıp açılmadıklarını çok merak ediyordum. Bir de baktım ki Fok'un yarasını tımar eden arkadaşlarımla oğullarımdan üçü benden önce davranmışlar. Yaralı Fok'u balıkla beslemekteler. O günden sonra Foklar herkesin göz bebeği oldular. İşte böyle kuruldu bizim köyün Kürk Fok'u çiftliği. Dişi Fok birkaç kez yavruladı. Sonra yavrular da ürediler. Giderek Fok ailesi büyüdü. Tümü de bizim kıyılarda avlanıp karınlarını doyuruyor. Sonra gelip koya sığınıyorlar. Oğulların boş zamanlarında koyun kıyılarını kazarak alanı genişletme yoluna gittiler. Çoğalan fokların rahat etmeleri için koyu genişletme işi her yıl yaparlar. Kocamış Eskimo, büyük avcı konuşurken sözcük dağarcığının azlığı nedeniyle ikide bir durup düşünüyordu. Böyle olunca hemen çevirmenlik yapan köy başkanı tümceyi tamamlayarak kendisine yardım ediyordu. Dünyaca ünlü konuklar büyük avcının anlattıklarını olağanüstü bir ilgiyle dinlediler. Sözü sonu erince kendisini coşkuyla kutladılar. Ertesi gün Kürk Fok'u çiftliğinde buluşmak üzere sözleşip gemilerine döndüler. 10. ayrımın sonu. Sayfa 106.